Macar mucit Wolfgang von Kempelen, zamanının Habsburg İmparatoriçesi Maria Theresa'yı etkilemek için bir satranç robotu inşa eder. Önünde bir satranç masası olan bu robot insan görünümündedir ve tıpkı bir insan gibi rakibiyle kıyasıya yarışmaya hazırdır. Macar mucit, Osmanlı kıyafetleri giydirdiği robota Türk adını verir. İddiasına göre bu yapay zekalı robot, karşısına çıkan tüm rakipleri satranç oyununda mağlup edecektir. Benjamin Franklin'den Napolyon Bonaparte'a kadar birçok meşhur isimle satranç oynayan bu robot, dönemin en büyük satranç ustası François-André Danijean Philidor dışında tüm rakiplerini alt eder. Philidor dahi o güne kadar kendisini en çok zorlayanın Türk ile kozlarını paylaştığı satranç müsabakası olduğunu söyler. Her satranç müsabakası öncesi de Türk, ün önündeki masanın kapakları açılmakta ve oldukça çeşitli çarklardan müteşekkil mekanizması seyirciye gösterilmektedir. Böylece Türk, ün gerçekten de kendi kendine kararlar veren, bu doğrultuda da en doğru satranç hamlelerini yapan olağanüstü, yapay zeka sahip bir robot olduğu düşüncesi kabul görür. Ki Edgar Allan Poe, Türk, ün Amerika seyahatine şahit oluncaya dek. O, Menzel'in Satranç Oyuncusu adlı makalesinde Türk ün arkasındaki sırrı, bazı detaylarda yanılsa da, büyük ölçüde deşifre eder. Gerçekte Türk, sanıldığı gibi bir yapay zeka değildir. Önündeki satranç masasının gizli bir bölmesinde oturan dönemin bir başka satranç ustası, William Schulenberger tarafından kontrol edilmektedir. Yani Türk, ün yaptığı her hamle aslında Schulenberger'e aittir. Bu hadisenin ardından yaklaşık 200 sene geçti. Peki Türkiye'nin yakın tarihinde arzı endam eden, yapay zekalı, Türklerin kararlarının arkasında hangi satranç ustaları vardı? Ne yazık ki bu soruya cevap teşkil edecek bir makale kaleme alması için Edgar Allan Poe'ya başvuramıyoruz. Diyeceksiniz ki, yakın tarihimiz için elin adamına başvurma düşüncesi zaten abes değil mi? Elhak öyledir. Lakin, Oğuz Atay tutunamayanlar, ında tarihimiz ikiye ayrılır, demişti, yakın tarihimiz, uzak tarihimiz. Bize en uzak olan da yakın tarihimizdir. Hiç uzak olmasaydı, Profesör Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi, Milli Şef İsmet İnönü 1947'de yaptığı Fulbright Anlaşması'yla milli eğitim sistemimizi ABD'lilere gündüz gözüyle teslim edebilir miydi? Profesör Emin Gürses de geçenlerde, MIT müsteşarlığına 1952'den beri Amerika'nın izin vermediği biri atanamaz iddiasında bulunmuştu. Şuyu vukuundan beter bu iddiayı da CIA'nin Orta Doğu istasyon şeflerinden Paul Henze'nin bizzat kendisine söylediklerine dayandırmıştı. Dışınız ister Osmanlı ister Cumhuriyet ister çok dindar ister çok laik olsun, içiniz Schulenberger misali Amerika Birleşik Devletleri olduktan sonra hiçbir şey değişmez. Melbusata değil duruşa bakın siz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya sisteminin tekerine çomak sokarcasına, dünya beşten büyüktür demekle Türkiye adına klas bir duruş sergilemiştir. Emin Gürses tevekkeli her fırsatta, Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı Erdoğan'ı tasfiye etmektir, demiyor. Fakire soracak olursanız, Türkiye'nin büyük enerji devrimini gerçekleştiren ve Başkan Erdoğan'ın yanında bir kale mesabesinde duran Berat Albayrak A karşı Şer Konsorsiyumu'nun Matinesare saldırmasının arkasında da bu amaç yatmaktadır. İki konuda agah olmak mecburiyetimiz var. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Erdoğan'ı tasfiye etmesine engel olunamaz. Yapılması gereken dik durmaya devam etmektir. İkincisi de, bizim mahallede her geçen gün daha da alevlendirilen malum fitne ateşine karşı sağlam durulmalı ve Erdoğan'ın tasfiyesine su taşımanın Amerika Birleşik Devletleri'nin amacına hizmet etmekten başka hiçbir anlamı olmayacağı adamakıllı idrak edilmelidir.